Mısra-i Berceste. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve ben İpek Önder hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Sibirya'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada bir kahramanlık hikayesinin baş kahramanı olan Köroğlu'nu tarihi kimliğiyle, edebi yönüyle ve elbette bir destan kahramanı olarak dinleyicilerimize tanıtalım.
Geniş bir coğrafya çizdiniz. Köroğlu literatürü de böyle. Mesela akademinin ürettiği Köroğlu'na ilişkin çalışmalar var. Onlara biraz baktım ben. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu da Türk dünyasına yayılmış bir Köroğlu hikayesi veya destanı üzerine. Ama biz diyelim ki çocukluğumuzdan itibaren Köroğlu'nun adını duyarız, türkülerini dinleriz, şiirlerini okuruz, hikayesini film olarak televizyonda, sinemada izleriz. Böyle bir literatürle karşılaştığımızda ilk önce bir şaşkınlık yaşıyoruz. Büyük olasılıkla Köroğlu Anadolu'da doğan bir yiğitlik, kahramanlık, adalet hikayesi. Bu dilden dile de bütün Türk coğrafyasına yayılmış. Mesela Azerbaycan'da Azerbaycan'a özgü Anadolu'daki Köroğlu'ndan farklılıklar içeren bir Köroğlu hikayesi var. Türkmenistan'da var, Özbekistan'da var, bir de Kazakistan'da var. Metinler arası ilişkiler diye bir kavram var edebiyat eleştiride. Özellikle son zamanlarda bu metinler arası ilişkiler başlığı altında birçok çalışma yapılıyor. Köroğlu da böyle farklı versiyonlar olduğu için bu çalışmalara konu oluyor. Birkaç tane çalışma aynı anda bu metinler arası ilişkiler bağlamında yapılabiliyor. Fakat ben mesela bu çalışmaları okuduğum zaman içimden, buna duygusal olarak da denilebilir, bir tepki gösteriyorum. Yani bu çalışmalar Köroğlu'nu Anadolu bağlamından koparıp böyle soyutlaştırıyorlar. Veya işte değişik değişik anlatımlarla bizim bildiğimiz Köroğlu hikayesini veya anlatımını belirsizleştiriyorlar diyebilirim. Ben Köroğlu'nu öncelikli olarak Anadolu bağlamında bir hikaye olarak düşünüyorum. Bu literatür taramasını yaparken şöyle şeylerle de karşılaştım. İpek Hanım, çok tuhaf şeyler. Bu değişik birkaç ülkede Köroğlu anlatımı olduğu için bunlar alınıyor. Ta işte Türk tarihinin en başlarına gidiliyor. İşte şuradan türemiştir, kaynağı şudur. İşte bu kahramanın veya tipin kökeni şudur. Yani o kadar çok laf söz üretilmiş ki insan şaşar. Fakat bir çalışma bütün bu anlatımları aslında geçersizleştirmiş Köroğlu bağlamında. Yakın zamanlarda Osmanlı arşivlerinde yapılan bir araştırma. Parantez açıp şunu söyleyeyim ben bu araştırmadan bahsetmeden önce. Mesela o metinler arası ilişkiler bağlamında yapılan çalışmalarda Köroğlu'nun gerçek bir kişilik olmadığı da söyleniyor. İşte ülkesinin belirsiz olduğu söyleniyor. Gerçekte nerede yaşadığı, bu hikayenin nerede geçtiği, işte çünkü 5-6 tane şey var, versiyon var. Buralarda o kadar ciddi ciddi ağırbaşlı laflar edilmiş
yaşayan
ki.
Yaşayan bir kahraman gibi değil de bir anlatı kahramanı olarak mı düşünülmüş?
Yani iş ona geliyor. Çünkü somut bir kişilik değil anlamında birçok yorum var. Fakat basit bir çalışma, bütün bu akademik malzemeyi diyelim, hani geçersizleştiriyor, belki ağır bir ifade olur, fakat bunlara çok önemli bir açıklama getiriyor. Bir akademisyen Osmanlı arşivlerinde çalışma yaparken bir belge buluyor. O belgenin öneminin kavranması üzerine o doğrultuda çalışmasını yoğunlaştırıyor. 8 tane belge buluyor Köroğlu'yla ilgili. Somut olarak İşte Bolu civarında yaşamış, şu köyde doğmuş, büyümüş, şu isimli bir kişi, şu şu şu işleri yasa dışı işler diyelim. Mesela işte kervan basmak, adam kaçırmak gibi yapmaktadır. Bunun derhal işte tutuklanıp şu şekilde yargılanması ferman olunur anlamında Bolu Bey'ine, o civardaki en yetkili sorumlu kişiye yazılmış fermanlar var. Bunlar Köroğlu'nu somutluyor. Yani somut
tarihsel
bir kişilik.
Tarihsel bir dayanağı var çünkü.
Kesinlikle. Tarihsel olarak somut bir şekilde bir hikayesi, hayat hikayesi olan bir kişilik olarak noktayı koyuyor aslında bu şeylere. Olasılık tartışmalarına, acaba şöyle mi böyle mi anlamındaki olasılık tartışmalarına. Metinler arası diğer versiyonları elbette doğal olarak çağırıp değerlendiriyor otomatik olarak. Çünkü o böyle bir disiplin. Ama Bolu civarında yaşamış, somut kişilik olarak oralarda tarihte iz bırakmış, Köroğlu üzerinde yoğunlaşmak, düşünmek bence tutarlı ve mantıklı. Köroğlu halk edebiyatının, halk şiirinin en önemli unsurlarından bir tanesi. Halk şiiri de, halk edebiyatı da bizim için şöyle bir şey. Mesela şimdi burada oturuyoruz, sandalyenin arkalığına sırtımızı yaslıyoruz. Böylece düşmüyoruz, düşmeyi önlemiş oluyoruz. Halk edebiyatı biraz buna benzer. Yani böyle sırtımızı yasladığımız, hatta birçok açıdan kültürel olarak ondan doğduğumuz kaynaktır. Dolayısıyla biz önce kendi kaynağımızı hem berraklaştırmalıyız, hem somutlaştırmalıyız. Bunu niçin söylüyorum? İşte Özbek versiyonu şöyle, Kazak versiyonu böyle, Türkmenistan versiyonu böyle, Azerbaycan versiyonu şöyle. Ha, o zaman bizim bildiğimiz Köroğlu hikayesi, anlatımı yavaş yavaş tükeniyor veya belirsizleşiyor. Yani dumanlaşıp buharlaşıyor. Biz tam tersini yapmalıyız bence.
Şimdi halk anlatılarında farklı farklı Köroğlu'ndan söz ediliyor. Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi Köroğlu denilince destan kahramanı mı, bir saz şairi mi veya da bir efsane mi? Köroğlu kimdir? Bunlar aynı kişiler mi? Yorumunuz nedir acaba?
Şöyle, aynı kişiler. Köroğlu hem savaş meydanında cenk eden kahramanlık timsali bir kişilik. Aynı zamanda saz çalıp söyleyen, irticali olarak şiir söyleyen bir saz şairi. Köroğlu'nu bence Köroğlu yapan da saz tarafı, şiir tarafı. Eğer Köroğlu o şiirleri söylemeseydi biz bu denli Köroğlu'nu sevmezdik de halkın içine bu denli de işlemezdi diye düşünüyorum. O, çünkü Köroğlu'nun söylediği şiirler başka saz şairleri tarafından tekrar tekrar söylenmiş, çoğaltılmış. Hatta onlara her söyleyen tarafından bir takım eklemeler, çıkarmalar yapılmış. Dalga dalga her tarafa yayılmış. İşte o kadar çok yayılmış ki neredeyse bütün Türk dünyasına mal olmuş. Tabii değişik ülkeler, coğrafyalar söz konusu olduğunda oraya özgü farklılıklar kazanmış. Akademik çalışmalarda Köroğlu'nun işte bir Celali reisi olabileceğinden bahsediliyor. Bence hiçbir alakası yok. Çünkü bu Osmanlı arşivinde yapılan son çalışma olayı bütünüyle somutluyor, netleştiriyor diyebilirim. Köroğlu 16. yüzyılda yaşıyor. Tabii ki Köroğlu'nun hayat hikayesine dair elimizde çok somut bilgiler yok. Sadece bize kadar gelen bu hikayenin köşe taşı diyebileceğimiz, ana unsur diyebileceğimiz noktalarını temelleyebiliyoruz biz. 1500'lü yılların sonuyla 1600'lü yılların başlarında yaşadığını biliyoruz. Somut olarak da Bolu ilimiz, Bolu'nun Gerede ilçesi, bu ilçeye bağlı Soyuk köyü veya Sayık köyü. Baba bu köylü. Köroğlu'nun gerçek adı Ruşen Ali. Babasının adı Yusuf. Baba Yusuf, Bolu Bey'in seyislerinden biridir. Bolu Bey'in dillere destan bir harası vardır. Orada çok güzel, özel atlar yetiştirmektedir. Buradaki bu atlar bütün bölgede, etrafta bilinmektedir. Ha, Bolu Bey'in yetiştirdiği at denildiği vakit bu at muhakkak işte asildir, güçlüdür, sıradan değildir. Çünkü orada bu tür atlar üretilir, beslenir gibisinden. Bu seyislerin içinde de Yusuf baş seyistir. Yani bu işlerden sorumlu bir numaralı seyistir. Bolu Bey'i padişaha bir at hediye etmesi söz konusu olur. En çok bu işten en çok anlayan ve aynı zamanda en çok güvendiği elemanı olan Yusuf'u çağırır. Ona der ki Yusuf işte padişaha bir at hediye edeceğim ama bu at şimdiye kadar yetiştirdiğimiz atların hiçbirine benzemeyen muhteşemlikte, güzellikte, güçte, asalette bir at olacak. Ona göre çık, araştır, bul, bana öyle bir atla gel ki bu at benzersiz olsun. Yani bir ikincisi olmasın. Yusuf da beyinin emrini yerine getirmek için şehir şehir, köy köy dolaşır, dağ bayır dolaşır. En sonunda bizim Köroğlu hikayemizde Kırat diye bildiğimiz atı bulur. O zaman küçük bir taydır. Büyülü bir doğum hikayesi vardır Kırat'ın. Fakat Kırat küçük bir tayken oldukça çelimsizdir. Hatta çirkindir, güçsüzdür doğal olarak. Fakat bu at beslendikten sonra muhteşem bir küheylana dönüşecektir. Yusuf bunu biliyor ama alıp gelip de gösterdiği Bolu Bey ve etrafındakiler bunu bilmiyor. Onlar sadece ne görüyorlar? Çirkin, küçük, çelimsiz bir tay görüyorlar. Bir hayal kırıklığı yaşanıyor tabii ki doğal olarak. Bolu Bey'in etrafında galiba Yusuf'u kıskanan, çekemeyen kişiler de olmalı ki onların da doldurmasıyla Bolu Bey'i seyisi Yusuf'un kendisiyle dalga geçtiğini düşünüyor. Onu küçük düşürmek için ondan benzersiz güzellikte bir at bulup gelmesini istemiştir. O karşısına küçük, çelimsiz, çirkin bir tayla, at yavrusuyla çıkmıştır. Hani dalga mı geçiyorsun benimle, bu ne anlamında bir durum oluşuyor. Etrafındakiler de bu duyguyu, düşünceyi destekliyor. Tabii en çok güvendiği adamından böyle bir hareket görünce Bolu Bey'i kendini aşağılanmış hissediyor. Buna orantılı olarak çok kızıyor, öfkeleniyor ve Yusuf'u cezalandırıyor. Hayatını bağışlıyor ama gözlerine mil çektiriyor, onu kör ediyor ve yanından kovuyor. Yanından kovarken de bu küçük çelimsiz ve çirkin tayı al senin olsun gibisinden biraz da hakaret etmek için yularının eline tutuşturup kovuyor. Yusuf aşağılanmış, büyük bir haksızlığa uğramış olarak köyüne dönüyor. Köyü de biraz önce söylediğimiz gibi Gerede'nin soyuk köyü. Köroğlu dediğimiz kişiliğin babasının, kendisinin yaşadığı, doğduğu, onların hikayesinin başladığı somut bir mekan bu soyuk köyü. Köyüne döndükten sonra Yusuf'un artık bütün hayatı bir, Bolu Bey'inden öç almak, uğradığı haksızlığın intikamını almak. İki, bu çelimsiz, güçsüz, küçük tayı benzersiz bir küheylana, ata dönüştürmek. Bütün amacı bu iki işi gerçekleştirmek oluyor.
Mazlumun hesap sorma vakti de geliyor.
Yani evet. Hem baba Yusuf'un, babasının uğradığı haksızlığa şahit olan çocuk ve çocuğa aktarılan hikaye, ikisinin, Ruşen Ali'nin, yani hayata tutunma noktası bu tay ve babanın uğradığı haksızlık oluyor. Yani bu iki nokta onları yaşatan en temel unsura dönüşüyor. Yıllarca Kırat'ın peşinde koşuyorlar diyebiliriz. Yıllarca o at büyüyecek, güçlü bir küheylana dönüşecek. Bu Köroğlu anlatımlarında bulamadım ama çocukluğumda izlediğim bir Köroğlu filminden bir sahne hatırlıyorum. Galiba Cüneyt Arkın'dı başrollerde Köroğlu'nu canlandıran
1968 aktör. 1968 yapımı film. Atıf evet. Yılmaz tarafından yönetilmiş.
Ben o filmi izledim o zaman. Var. İpek Hanım, oradan bir sahne hatırlıyorum. Baba kör. Ahırlarında büyük geniş bir ahır var. Oğlu Ruşen Ali'ye orayı sulattırıyordu. Böyle çamur, zemini çamur haline getiriyordu. Bütün pencereleri, ışık gelebilecek her yeri kapattırıyordu. Bütünüyle karanlık oluyordu ve Kırat'ı bu daire boyunca döndürüyordu Ruşen Ali. Diyelim ki döndürdü. Çamur bulaşmış mı üzerine diye Seyis Yusuf kontrol ediyordu. Bulaşmış diyelim, olmamış. Bu şeye devam ediyorlardı. Ama bir nokta geliyordu ki artık o çamurun içinde koştuğu halde kendi üzerine çamur sıçratmamış bir Kırat kıvama gelmiş, olmuş, yetişmiş anlamına geliyordu. Aslında burada birbirine koşut bir şey var. Kırat büyüyüp güçlü, güzel, eşsiz bir at olurken buna koşut Ruşen Ali de çocukluktan çıkıp aynı şekilde bileği bükülmez, sırtı yere gelmez, çok güçlü bir delikanlı olmaktadır. Yani hem Kırat hem Ruşen Ali birbirine koşut, yani böyle kimsenin artık onlarla baş edemeyeceği cesaret ve asalet simgesi, iki kişilik adeta. Şimdi Kırat'tan kişiliğe dönüşüyorlar. Kırat'tan kişilik gibi bahsediyorum. Çünkü Köroğlu hikayesinde Kırat aslında o hikayenin en temel kahramanlarından bir tanesi. Adeta tıpkı bir insan karakteri gibi, kendine özgü bir karakter. Çünkü Kırat Köroğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşmaları anlar. Onlara mesela Köroğlu ondan ne istiyorsa aşağı yukarı onu yapar.
Olağanüstü özelliklerde yüklenmiş
tabii
o zaman
ki,
at
yani
motifine de.
Kırat büyülü bir attır. Normal sıradan bir at değildir. Hem Köroğlu'nun konuşmalarını anlar. Hızlı gitmek diye bir şeyi aşan bir hızda gider. Adeta rüzgar gibi uçarcasına gider. Karşısına çıkan engellerin üzerinden aynı şekilde aşar. Yani Bolu Bey'i tabii ki ileride bu atın böyle bir ata dönüşeceğini en küçük bir şekilde sezebilse veya kendi seyisine, baş seyisine güvenebilseydi padişaha muhteşem bir hediye sunmuş olurdu.
Olurdu diyelim. Şimdi bir şiir aramız var.
Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden, dağlar sada verip seslenmelidir. Düşman geldi, tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfenk icat oldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Köroğlu düşer mi yine şanından? Ayırır çoğunu er meydanından. Kırat köpüğünden, düşman kanından. Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır.
Çıktım yüce esire dolu seyran eyledim. Gönül eğlencesi. Dostlar bizden muhabbeti kaldırmış, hiçbir ikrarında ahdı bulunmaz. Dostlar bizden muhabbeti kaldırmış, hiçbir ikrarında. Belimine doğru lokma yiyenler.
canı dost yoluna koyanla, sen ölmeden ben ölürüm diyenler, dostlar da geriye kaçtı bulunmaz. Sen ölmeden ben ölürüm diyenler, dostlar da geriye kaçtı bulunmaz.
Değerli dinleyicilerimiz, önce Köroğlu'ndan güzel bir şiir dinledik ve ardından da Arif Sağ'dan Çıktım Yücesine isimli eseri dinledik. Evet, Köroğlu'nun edebiyatımıza yansımasını konuşalım sizinle Sayın Özbahçe. Türk sinemasındaki etkisine biraz olsun değinebildik. Edebiyatımızdaki yansımaları ne olmuştur?
Köroğlu hikayesi öz itibariyle bir kahramanlık hikayesi. Bizim edebiyatımız da Köroğlu'nu bu doğrultuda algılamıştır. Yani haksızdan alıp haklıya veren, güçsüzden ezilmişten alıp güçsüzün, ezilmişin hakkını sonuna kadar savunan, onu ezen güçlü, zalim kişiden o ezilmiş kişinin hakkını alan olgunun diyelim simgesi olarak algılamıştır. Orhan Veli sadece teknik olarak şiirlerinden yararlanmıştır. Destan gibi isimli kitabında Köroğlu'nun şiirlerinde bir söyleyiş biçimi var. Onları taklit ederek Köroğlu'nu görmüştür. Ama Köroğlu hakkında bağımsız bir kitap yazan şairimiz İlhan Berk. İlhan Berk'in 1955'te Köroğlu isimli bir şiir kitabı çıkıyor ve orada bu destanı yorumluyor. Aslında mesela şimdi benim aklıma hemen İlhan Berk'in ikinci yeniyle ilişkisi geliyor. Şimdi nerede Köroğlu, nerede ikinci yeni diyesim geliyor. Çünkü 1955'te ikinci yeni artık somutlaşmış bir şiir akımıdır. Yani bütün özellikleri belirginleşmiş bir şiir akımıdır. Siz 55'te Köroğlu isimli bir kitap çıkarıyorsunuz. Yüzlerce yıldır anlatılan bir hikayeyi tekrarlıyorsunuz. Ama bir adım sonra da işte ikinci yeninin öncüsü kurucusu benim gibi modern şiirimizin gerçek anlamda başlangıç noktasına sahip çıkıyorsunuz. Bu bir çelişki. Olsa olsa İlhan Berk'in Köroğlu'su Yaşar Kemal'in İnce Memedi ile yan yana konulabilir. O yıllarda Yaşar Kemal'in de İnce Mehmet isimli ünlü romanı yayınlanıyor.
Üç Anadolu efsanesini de analım.
İnce Mehmet modern versiyonudur Köroğlu'nun diyebiliriz. Orada da aynı şekilde haksızlığa uğramış bir kişinin topluma, yasalara, yasalar karşısında hakkını savunamamış bir kişinin kendine özgü yollarla hak arama mücadelesi anlatılır. O da çok güzel. Yani edebiyatımızın temel taşlarından birine dönüşmüş bir romandır İnce Mehmet. Köroğlu'nun kesinlikle modern bir versiyonudur.
Köroğlu'nun adı yiğitlik, mertlik ve aşkla anılmaya devam ederken tüfek keşfedilir. Tüfek icat olduğu mertlik bozuldu. Eğri kılıç kanında paslanmalıdır dizeleriyle anımsarız Köroğlu'nu.
Belki de Köroğlu'nun en ünlü mısrası veya şiiri bu. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Bu bir yerde de Köroğlu'nun ölüm fermanı gibidir. Çünkü Köroğlu bu tüfek veya tırnak içinde teknoloji diyelim, öncesinin hayat düzeni veya dünyasına ait bir kişiliktir. Köroğlu'nun ölüm hikayesinde de bu tüfeğin yeri
var. Payı
var
mı?
Birkaç değişik rivayet var. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Bir tüfek görür. Bu nedir sorusunu sorar. İşte bu böyle böyle kurşun atıyorsunuz. Karşıdaki ölü ya bu adam öldürür mü falan derken kazayla ya Köroğlu'na şey gelir, kurşun gelir veya Köroğlu bu adam öldürmez diye düpedüz tüfeği kendine döndürür ama ölür. Bu mısralar bilinçaltından Köroğlu'nun tarihsel şeyini de gösteriyor. Durduğu yeri de gösteriyor. Yani tüfek sonrasının değil, tüfek öncesinin kahramanıdır Köroğlu. Kılıç, ok, mızrak, yay o dünyanın kahramanıdır.
Efendim teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli katkılarınız için şair yazar Osman Özbahçe'ydi konuğumuz. Efsaneleşmiş bir halk ozanı Köroğlu'ndan söz ettik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Bir ata biner alapaça. Mecel vermez kırat kaça, az kaldı ortamdan biçe. Ağam kim, paşam kim, nigar kim, hanım kim? Kiziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Hay eden de haya teper, huy eden de huya teper.
Kuşumla geldi geçti be be be. Gizir oğlu Mustafa Bey, hey hey hey. Şu dağları deli geçti. Ağam kim, paşam kim, hanım kim, nigar kim, kim kim kim kim. Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Gizir oğlu Mustafa Bey,
Mısra-i Berceste.